Ayrım 42, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 505. Aslına bakılırsa NSA'in başkanını görmezlikten gelmek gibi bir niyeti yoktu Ed'in. Amiral karşısına dikildi diye o an yaptığı işi, kontrolörlerden ikisini haşlamayı yarım bırakmak istememişti yalnızca. Birkaç dakika sonra dostça bir ifadeyle döndü amirale. Bunu da yağ yakmak ya da onu görmezlikten gelmesini telafi etmek için değil, içinden geldiği için yaptı.
Basın toplantısında çok iyiydin.
Öyle mi dedi amiral, ama tam bir cehenneme andırıyordu.
Sana hazırlanman için zaman verdiğime sevinmelisin.
Sevinmeliyim. Kafayı mı yedin sen? İnternet gazetelerine baktın mı? Ingram'la birlikte çekilmiş ne kadar fotoğrafım varsa yayınlamışlar. Kendimi iyice kirletilmiş hissediyorum.
O kadar olacak artık. Boka bulaşmak istemiyorsan yakın çevrene dikkat etmeyi öğreneceksin.
Benimle böyle konuşmaya nasıl cesaret ediyorsun?
Nasıl icap ederse öyle konuşurum. Krizdeyiz ve buranın güvenliğinden ben sorumluyum. Ne nazik olmaya vaktim var ne de bana nazik olayım diye maaş ödeniyor.
Diline sahip olmayı öğrene diye başladı NSA başkanı. Ama Ed'in o devasa cüssenin birden ayağa dikildiğini görünce sözün ucunu kaçırdı. Ed'in bunu gerinmek için mi yoksa otoritesini göstermek için mi yaptığı belirsizdi.
İsveç'e seni bu işi araştırasın diye gönderdim diye devam etti amiral. Geri döndüğünde her şey bir karmaşaya döndü, bir felakete.
Felaket ben gitmeden önce vardı diye tısladı Ed. Bunu benim kadar sen de biliyorsun. Eğer İsveç'e gidip kıçımdan ter damlayana kadar çalışmasaydım, aklı başında bir strateji geliştirmeye vakit bulamayacaktık. Daha doğrusu bütün bu olanlardan sonra belki makamını da koruyamayacaktın.
Yani sana minnettar olmalıyım, öyle mi?
Öyle. Bu iş ay yuka çıkmadan o bokları şutlamaya vakit bulabildin.
Peki bu bok o İsveç dergisine nasıl düştü?
Sana 1000 kez açıkladım bunu.
Hacker yukarı, hacker aşağı konuşup durdun. Ama bir sürü tahmin ve saçmalıktan başka bir şey duymadım.
Wasp'ı bu sirkin dışında tutmaya söz vermişti Ed ve bu sözünü tutacaktı.
Aşırı kaliteli bir saçmalık diyelim o zaman dedi Ed. Hacker hangi lanet adamsa artık. Ingram'ın dosyalarının şifresini kırıp milenyuma sızdırmış olmalı. Bu kötü bir şey. Bu konuda seninle hemfikirim. Ama biliyor musun en kötüsü ne?
Ne?
Şu hacker'ı ele geçirip taşaklarını kesme ve sızmaların önüne geçme şansımız vardı. Ama araştırma yapmamız engellendi. Bu konuda bana arka çıktığın söylenemez.
Stockholm'a gönderdim ya.
Sonra da bütün ekibimi izne ayırarak çabalayıp ettiklerimizi havaya savurdun. Artık izler silindi. Araştırmaya elbette yeniden başlayabiliriz. Ama boktan bir hacker'ın pantolonumuzu dizlerimize indirdiğinin duyulması şu aşamada bize ne yarar sağlar?
Tamam, belki zarar verir. Ama şu Millennium'a ve gazeteci Blomström'e çok sıkı bir darbe indireceğim. Bundan hiç kuşkun olmasın.
Blomström değil, Mikael Blomqvist. Buyur yap, sana başarılar dilerim. İsveç toprağına dalarak İsveç basın camiasının en büyük kahramanına saldırmak popülariteni göklere çıkarır dedi Ed.
NSA'in başkanı bir şeyler homurdandı, sonra da çekip gitti. Amiral'in İsveçli bir gazeteciye saldıramayacağını herkes gibi Ed de biliyordu. Pozisyonunu korumak için çırpınan Charles O'Connor'ın bu tür akılsızca oyunlara girecek hali yoktu. Alona'nın yanına gidip çene çalmaya karar verdi Ed. Çok çalışmaktan canı çıkmıştı. Sorumsuz bir şeyler yapmak istiyordu. Barlar turu önerecekti.
Hadi gidip cehenneme kadeh kaldıralım dedi gülümseyerek.
Hanna Balder, Hotel Schloss Elmau'nun önündeki küçük tepede dikiliyordu. Otelden aldıkları eski tür tahta kızakta oturan August'u sırtından itti. Oğlu aşağıdaki kahverengi samanlığın önünde durduğunda ona doğru yürüdü. Ayağında bağcıklı botlar vardı. Güneş yüzünü göstermesine rağmen hafif kar yağıyordu ama hiç rüzgar yoktu. Uzakta Alplerin gökyüzüne uzanan dorukları görünüyor, önünde engin ovalar yayılıyordu. Hanna hayatı boyunca böylesi güzel bir yerde yaşamamıştı. August'un durumu iyiydi. Charles Edelman'ın sayesinde toparlanmıştı. Ama Hanna'nın durumu hiç iyi değildi. Kendini bok gibi hissediyordu. Daha şu küçük tepeye inerken bile iki defa durup göğsünü tutmuştu. Aldığı ilaçlar hepsi benzodiazepin ailesindendi. Tahmin edebileceğinden çok daha kötü etkilemişti onu. Geceleri bir karides gibi kıvrılarak yatıyor, insafsız bir ışığın altında hayatına bakıyordu. Bazen ayağa kalkıyor, duvarları yumruklayarak ağlıyordu. Bin bir kez Lasse Westman'a küfrediyordu ve de kendine. Ama bir yine de bir şekilde kendini arınmış hissettiği, hatta mutluluğa benzettiği kısa anları da oluyordu. August'un oturup denklemleri ve sayı serileriyle uğraştığı, kısa ve biraz tuhaf da olsa sorularını bile cevapladığı anlarda bir şeylerin değişmekte olduğu hissine kapılıyordu. August'u çok iyi anladığı söylenemezdi. Hanna için oğlu hala bir muammaydı. Bazen sayılarla, çok haneli üstlü sayılarla konuşuyor, sanki Hanna'nın bunları anlamasını bekliyordu. Ama önemli bir şey olmuştu. Hanna'nın hiçbir zaman unutamayacağı bir şey. August otele geldikleri ilk gün masanın başına oturmuş, sanki bir çeşmeden akıyormuş gibi baş döndürecek kadar uzun denklemler yazmıştı. Hanna da bunların resmini çekip Stockholm'daki kıza göndermişti. Akşamın geç saatinde Hanna'nın Black Phone'una şöyle bir mesaj gelmişti. August'a selam söyle, şifreyi kırdık. Oğlunu hiç bu kadar mutlu ve gururlu görmemişti Hanna. Söz konusu şeyin ne olduğunu bilmiyordu ama kendi de gururlanmış, savant sendromu hakkında tutkuyla araştırma yapmaya başlamıştı. August uyuduktan sonra Charles Edelman'la oturup sabahlara kadar oğlunun yetenekleri ve daha bir sürü şey üzerine konuşmuşlardı. Ama Charles'la yatağa girerek iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi yapmıştı bilemiyordu. Biraz Frans'a benzetiyordu onu. Küçük bir aile gibi olduklarını düşünmeye başlamıştı. Kendisi, Charles ve August. Hatta biraz katı bulsa da August'un tatlı mürebbiyesi Charlotte Graeber'i de dahil ediyordu aileye. Ziyaretlerine gelen Danimarkalı matematikçi Jens Nyrup, August'un bilmediği bir nedenle eliptik eğri ve çarpanlara ayırmayı takıntı edindiğini söylemişti. Buraya gelmiş olmaları bir bakıma oğlunun tuhaf evrenine yapılan bir seyahate dönüşmüştü. Şimdi hafifçe yağan karın altında sakınarak tepeden aşağı iner, August kızaktan kalkarken sonsuz sayılacak bir sürede ilk defa iyi bir anne olabileceğini ve hayatını düzeltebileceğini hissetti. Mikael vücudundaki ağırlığın nedenini bilemiyordu. Sanki suyun içinde hareket ediyor gibiydi. Dışarıda vahşi bir kargaşa vardı. Bir çeşit zafer sarhoşluğu. Gazetelerin tamamına yakını, internet siteleri, radyo ve televizyon kanalları Mikael'le röportaj yapmak istiyordu. Hiçbirine söz vermemişti, vermesi de gerekmiyordu. Millennium'un yayınladığı atlatma haberi, diğer medya organlarının görüp görmeyeceğinden emin olamadıkları zamanlar olmuştu. Böylesiz durumlarda stratejik düşünürler, en faydalı gördükleriyle röportaj yaparlardı. Hatta atlatma haberin bir kısmını paylaştıkları bile olurdu. Şimdi bunlara gerek yoktu. Haber kendiliğinden patlamıştı. NSA'in başkanı Charles O'Connor ile ABD Ticaret Bakanı Stella Parker ortak bir basın toplantısı düzenleyip güçlü duygularla özür dilediklerinde haberin yanlış ya da abartma olduğuna dair son şüphe kırıntıları da yok olmuştu. Şimdi dünyanın bütün basın organlarında Millennium'un ortaya çıkardığı skandal üzerine yoğun tartışmalar sürdürülüyordu. Koparılan onca gürültüye ve durmadan çalan telefonlara rağmen Erika dergide bir resepsiyon düzenlemişti. Habere katkısı olan herkesin bir süreliğine de olsa bu kargaşadan kurtulup dinlenmeyi, bir iki kadeh bir şeyler içmeyi hak ettiğini düşünmüştü. Derginin ilk 50 bin baskısı dün öğlene kadar tükenmişti. İnternet sitelerini İngilizce versiyonuyla birlikte daha şimdiden birkaç milyon insan ziyaret etmişti. Kitap teklifleri gırla gidiyor, aboneleri her dakika artıyor ve reklam vermek için kuyruğa giriliyordu. Üstelik Cerner'in hisselerini satın almışlardı. Üzerindeki ağır yüke rağmen Eureka bu işlemi birkaç gün önce bitirmişti ama hiç kolay olmamıştı. Eureka'nın telaşını sezen Cerner'in temsilcileri bu durumdan maksimal düzeyde faydalanmak için işi yokuşa sürmüşlerdi. Eureka ile Mikael artık pes etmeye hazırlanırlarken Cebeli Tarık'tan bir şirketten hatırı sayılır, Mikael'i gülümseten bir yardım gelmiş ve Norveçlilerin hisselerini satın alabilmişlerdi. O anki durum düşünüldüğünde Cerner'in biçtiği fiyat astronomikti. Ama birkaç gün sonra atlatma haberini yayınlayan derginin marka değeri tavan yapmış ve anlaşma milenyum lehine karlı bir işe dönüşmüştü. Andrei için yaptıkları anma toplantısında bile muhabir ve fotoğrafçılar çekiştirip durmuşlardı Mikael'i. Hatta kutlamak isteyenlerden bile boğulacak gibi olmuştu. İnsanların hayranlık ve övgülerine istese de aynı cömertlikle karşılık veremiyordu. Uykusuzluk ve baş ağrısından muzdaripti hala. İkindi vakti dergide hazırlıklar yapılmıştı. Masalar yan yana getirilmiş, üzerlerine şampanya, şarap, bira ve Japon yiyecekleri konulmuştu. İnsanlar da gelmeye başlamıştı. İş arkadaşları, onlarla birlikte çalışan serbest gazeteciler, bazı milenyum severler. Mikael'in asansöre binip inmesine yardımcı olduğu ve 2-3 defa kucakladı Holger Pangren. "Kızımız başardı," dedi Holger gözleri dolarak. "O hep başarır," diye gülümsedi Mikael. Holger'i yazı işlerindeki onur koltuğuna oturttu ve boşaldığı görülür görülmez kadehinin doldurulmasını tembihledi. Holger'i dergide görmek çok güzeldi. Bütün o eski ve yeni arkadaşları görmek, Gabrielle Grain'i, örneğin sonra bu Blansky'yi, aslına bakılırsa mesleki ilişkiler ve Millennium'un polisle arasına koyduğu mesafe düşünüldüğünde çağrılmaması gerekirdi. Ama gelmesi için ısrar etmişti Mikael. Kokteyl boyunca yalnızca Profesör Farah Şarif'le konuşarak Mikael'i şaşırtmıştı bu Blansky. Mikael herkeste kadeh kaldırdı. Kot pantolonuyla en güzel ceketini giymişti. Alışkanlıklarının tersine çok fazla içiyordu ama pek fayda etmiyordu. Aklında hep Andrei vardı. Her saniye onu düşünüyordu. Yazı işlerinde nasıl oturduklarını, birlikte bir yerlere gidip nasıl bira içtiklerini. Durmadan yeni bir anı geliyordu aklına. Sohbetlere katılmakla zorlanıyordu. Övgü ve iltifatlardan yorulmuştu. En çok etkilendiği Pernilla'nın gönderdiği SMS'ti. "Sen elbette gerçek şeyler yazıyorsun baba." Arada bir kapıya göz atıyordu. Lisbeth'i de davet etmişlerdi. Gelirse elbette Onur misafiri olacaktı. Gelmedi. Buna şaşırmadı Mikael. Lisbeth'ti işte. Indram, Solifon ve Gribanov hakkında gösterdiği sansasyonel belgeler bütün olayı çözmüştü. Ed the Ned'in hatta bizzat Nicholas Grant'ın biraz daha detay vermelerine neden olmuştu. O günden sonra Lisbeth'ten yalnızca bir kez haber almıştı. O da Ingaro'da olup bitenler hakkında Red Phone App aracılığıyla röportaj yaptığında. Bir hafta önceydi. Mikael röportaj hakkında ne düşündüğünü bilemiyordu. Belki fazla dramatize ettiğini düşünerek kızmıştı. Kısacık cevaplarıyla başka ne yapabilirdi? Belki Camilla'nın adını yazmak yerine Thanos ya da Alkema takma adlarını kullandığı ve yalnızca İsveç-Rusya vatandaşı olduğuna işaret etmekle yetindiği için küplere binmişti. Belki de daha sert olmadığı, daha fazla tokat atmadığı için hayal kırıklığı yaşamıştı. Kestirmek zordu. Başsavcı Richard Ekström'ün Lisbeth hakkında zorla alıkoyma ve başkalarının malını izinsiz kullanmaktan dava açmaya hazırlanması durumu daha da zorlaştırıyordu. Ama neyse neydi artık. En sonunda her şeye küfrü bastı. Eyvallah bile demeden resepsiyondan ayrıldı. Göt Gatan'a çıktı. Berbat bir hava vardı. Yapacak başka bir şey olmadığından telefonuna gelen mesajları kontrol etti. Şöyle bir bakmak imkansızdı. Bir sürü tebrik mesajı, röportaj talebi ve birkaç da utanmaz teklif vardı. Tabii Lisbeth'ten bir şey yoktu. Biraz buna söylendi. Sonra telefonunu kapattı. Şaşırtacak kadar ağır adımlarla eve yöneldi. Özellikle de son yılların en büyük atlatma haberini yapmış biri için çok ağır adımlardı. Lisbeth, Fiskargatan'daki dairesinde kırmızı koltuğa oturmuş boş gözlerle Gamla Stan ile Ridder Fjarden'e bakıyordu. Kız kardeşinin ve babasından miras kalan suç dolu faaliyetlerin izini bir yıl kadar önce sürmeye başlamıştı. Birkaç noktada hiç kuşkusuz ilerleme sağlamıştı. Camilla'nın izini bulmuş, Spiders'a ciddi bir darbe indirmişti. NSA ve Solifon'la ilişkileri kopartılmıştı. Rusya parlamentosu milletvekili Ivan Gribano büyük bir baskı altında kalmıştı. Camilla'nın en büyük vurucu gücü ölmüş, en yakın adamı Yuri Bogdanov ve diğer birkaç bilgisayar mühendisi yer altına geçmişlerdi. Ama Camilla hala yaşıyordu. Büyük ihtimalle ülkeyi terk etmişti, yeni bir başlangıç için etrafı kontrol ediyordu. Biten bir şey yoktu. Lisbeth yalnızca yaralanmıştı, bu yetmezdi, hem de hiç. Öfkeyle önündeki sehpaya baktı. Üzerinde bir paket sigara ve Millennium'un okunmamış bir sayısı vardı. Dergiyi aldı, sonra geri sehpaya koydu. Sonra tekrar aldı ve Mikael'in uzun haberini okudu. Son cümleyi de okuduktan sonra Mikael'in yeni çekilmiş fotoğrafına baktı. Sonra birden ayağa kalktı, banyoya gidip makyaj yaptı. Dar siyah bir tişört giydi, deri ceketini alıp Aralık akşamına çıktı. Üşüdü, üzerindeki kıyafetler son derece inceydi ama aldırmadı. Hızlı adımlarla Maria Torget'e doğru yürüdü. Sola, Sveden Borgsgatan'a döndü, süt restoranına girdi. Bara oturdu, bir viski, bir bira ve bir sürü kadeh devirdi. Müşterilerin çoğu sanat ve basın camiasındandı. Çoğu tanımıştı Lisbeth'i. Sohbetlerin konusu olması ya da gözlerin üzerine çevrilmesi de şaşırtıcı değildi. We dergisinde yazdığı makalelerde küçük ama anlamlı detaylara dikkat etmesiyle ünlü gitarist Johan Norberg bir süre izledikten sonra Lisbeth'in keyif almak için değil, bir eyleme hazırlanır gibi içtiğini düşündü. Hareketlerinde inanılmaz bir kararlılık vardı. Hiç kimse yanına yanaşmaya cesaret edemiyordu. Restoranın iç taraflarında bir masada oturan Regina Richter adında kognitif davranış terapisti bir kadın, Lisbeth restorandaki tek bir yüze baktı mı diye sordu kendi kendine. En azından restorana şöyle bir göz attığını ya da içeriye en küçük bir ilgi gösterdiğini hatırlayamadı. Barmen Steffe Mild ise Lisbeth'in bir çeşit operasyona ya da benzer bir şeye hazırlandığını düşündü. Saat 21.15'te hesabı nakit ödeyip tek bir söz etmeden dışarı çıktı Lisbeth. Kenneth Hoek adında şapkalı, orta yaşlı, pek ayık sayılmayacak, eğer eski eşlerine ve arkadaşlarının çoğuna inanacak olursak, güvenilir de sayılmayacak bir adamın Maria Torget'e doğru giderken gördüğü Lisbeth düelloya gider gibiydi. Mikael Blomquist soğuğa rağmen ağır adımlarla gidiyordu evine, kederli düşüncelere gömülmüştü. Bishop Arms'ın önündeki müdavimleri gördüğünde birazcık gülümsedi.
''Yani daha bitmedin ha?'' diye bağırdı Arne, ya da adı neyse işte.
''Henüz değil'' dedi Mikael. Bir an içeri girip bir bira içmeyi, amirle gevezelik etmeyi düşündü. Ama bunu yapamayacak kadar perişan hissetti kendini. Yalnız kalmak istiyordu. Bu nedenle apartmanın kapısına doğru yürüdü. Merdivenlerin başına geldiğinde tuhaf, huzursuz bir duyguya kapıldı. Belki son günlerde yaşadıklarındandı. Bu duygudan kurtulmaya çalıştı ama kurtulamadı. Özellikle üst kat merdiven sahanlığında lambanın yanmadığını keşfedince. Yukarısı zifiri karanlıktı, adımları yavaşladı. Birden bir şey sezdi. Sanki bir telefondan sızar gibi zayıf bir ışık ve belli belirsiz bir hayalet, merdiven sahanlığında dikilen koyu, kıvılcımlı bakışlarıyla ince bir figür vardı orada.
''Kim var orada?'' dedi Mikael korkuyla.
Ve onu gördü, Lisbeth. Yüzü ışıyıp kollarını açsa da beklediği gibi rahatlamadı. Lisbeth öfkeli görünüyordu. Gözleri siyaha boyanmıştı. Bedeni sanki saldırıya hazırlanır gibi gerilmişti.
''Öfkeli misin?'' diye sordu Mikael.
''Hem de nasıl?
Ama niçin arkadaşım?''
Lisbeth parlayan solgun yüzüyle bir adım ilerledi. Bir an kurşun yarasını düşündü Mikael.
''Çünkü ziyarete geliyorum, evde kimse yok.'' dedi.
Ona doğru yürüdü Mikael.
''Küçük bir skandal değil mi?''
''Sanırım öyle.''
''Peki ya seni içeri davet edersem?''
''Mecburen teşekkür ederim artık.''
''Hoş geldin o zaman.'' dedi Mikael.
Çok uzun zamandır ilk defa yüzüne kocaman bir gülümseme yayıldı.
bir yerde gökyüzünde bir yıldız kaydı.
Kitabın sonu. 26 Eylül 2016. Sayfa 514.